podcast dinle.
Kaçık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul tarafında ben Cihan ve karşımda öte okyanustan da ötede Samet'çim var. Merhaba Samet. Ne var ne yok?
Merhaba Cihan'ım. Bir klasik olacak yine bölüm başında hep raporladığımız gibi. Valla bende buzlu kahve var. Cold brew. Gelirken iş yerinden aldım. Ayıptır söylemesi. Aslında hava da çok soğuk burada. Fırtınalı bir hava var. Ama evet, kahvenin sıcağına çok katlanamadığımdan soğuk kahveyle senin ve dinleyenin karşısındayım. Seni sormalı. Sende keyifler nasıl?
Bende de sakin bir akşam hüküm sürüyor Samet'çim. Senin kadar soğuklarda soğuk kahve içme geleneğim olmasa da arada sıcak kahveyle idare ediyorum diyebilirim.
Sende mandalina kültürü daha ağır basıyor sanki.
Yani biliyorsun üç tarafı denizlerle çevrili olan bu güzel ülkemizdeki turunçgilleri tüketmeyelim mi?
Cihan bugün çok heyecanlıyım. Bu bölümü hazırlanırken de çok keyif aldım. İstersen dinleyiciyle ne konuşacağımıza dair biraz giriş yapalım.
Bugün Piri Reis ve Piri Reis'in meşhur haritasından bahsedeceğiz Samet'ciğim. Aslında ne kadar önemli olduğunun çok da farkında olmadığımızı yaptığım araştırmalar sonucunda buldum. Ya sen?
Yani biz farkında değiliz ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar gizemli olduğunu hatta. Ve dünya da farkında değil. Hatta ondan da kötüsü dünyada yanlış bir algı da var bu haritaya dair. Yok işte Christophe Colomb'dan çalındı, esinlendi falan gibi. Bütün bunları düzeltmek bizim görevimizdir deyip bu bölüme dalıyoruz.
Bakalım bilgiler havada uçuşacak. Belki de aynı düşüncede olmayacağımız bir bölüm. İstersen önce biraz Piri Reis'ten bahsedelim. Piri Reis kimdir, nedir, ne değildir diye. Biliyorsun ki Osmanlı'nın içerisinde çok fazla yabancı nüfuza tebaa olup daha sonra Osmanlı'ya mensup olan alimler, bilginler var. Ama Piri Reis onlardan biri değil. Önce ondan başlayalım. Piri Reis'in orijinal adı Ahmet Muhittin Piri. 1465 yılında Gelibolu'da doğmuş. Amcası denizci olan bir aile ve doğal olarak da denizcilikten gelen bir tarafları var. Amcası dediğim gibi denizci olduğu için açık denizlerde çok fazla zaman geçiriyor ve Piri Reis de onunla beraber bu seferlere de katılıyor. Geçmiş dönemlerde hatırlarsın konu başlığımız vardı. İzlanda'nın korsanları şeklinde. Osmanlı'nın korsan nüfusundan biriymiş aslında amcası.
Evet, hatta bu amcasıyla çocuk yaşlarda dediğin gibi Akdeniz'e falan açıldığı için Akdeniz'le tanışıyor, gemicilikle tanışıyor. Aslında evet, amcası burada çok kilit rol oynuyor. Piri Reis'in de böyle denizcilikle iç içe bir şekilde aile geleneğinin sürdürmesi anlamında. Bilmiyorum fark ettin mi? Barbaros Hayrettin Paşa ile bile beraber çalışma imkanı bulmuş bir şahıstan bahsediyoruz. O da çok ilgincime gitti. Ayrıyetten bu ileride daha çok konuşacağız bölümde. Kitabı Bahriye'yi böyle gizemli tarafı veya haritayla ilgili tarafı anlamında konuşuruz ama genel anlamda giriş yaptığımız için denizcilik kitapları arasında da rehber niteliğinde ve hala günümüzde bile rehber niteliğinde olan bir kitabı da var ayrıca Piri Reis.
1525 yılında tamamlamış olduğu Kitabı Bahriye gerçekten o dönem denizcilik anlamında önemli bir yapıt ve onu zaten direkt bitirdiği gibi padişaha sunmuş. O yönden de özel bir tarafı var.
Ben şeyle girmek istiyorum izin olursa, haritanın önce bulunuş şekli. Çünkü şimdi bu haritada inanılmaz ayrıntılar var konuşmamız gereken ama öncelikle haritanın yani günümüzde bulunuş şeklinden bahsediyorum. Piri Reis onu bul demiyorum. Hı-hı. Günümüzde bulunuş şeklini ben dinlediğimde bir kere ona inanamadım. 1920'lerde yanılmıyorsam Atatürk'ün de verdiği kararla Topkapı Sarayı'nda bir restorasyon sırasında bulunuyor harita, değil mi?
Evet, 9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi esnasında tesadüfen bulunuyor harita. Çünkü Osmanlı'nın arşivlerine kaldırılan bir haritadan bahsediyoruz. Bunun temel sebebi de Samet, Piri Reis'in hayatını kaybediş şekliyle önemsiz bir hale bürünmesinden dolayı diye düşünüyorum ben.
Hatta bunu yemeklik şeklinde kullandıklarına dair rivayet var. Çünkü üzerinde hala yemek kırıntılarının izleri görünüyormuş şu anda haritanın. Bulunduğunda da haritanın 1/3'ü zaten yokmuş. Çok küçük bir kısmı bulunmuş.
Evet.
Dediğin gibi önem verme babında o da iyi bir veri bizim için. Yoksa çok el üstüne tutulsaydı herhalde tahmin ediyorum 1/3'ü zaten yok olmuş bir harita olmazdı. Bu haritanın en ilginç yanlarından biri ve benim de bu bölümde böyle büyük bir hevesle bunu sen dinleyiciye anlatma gayemin olmasının sebeplerinden biri de günümüz ve geçmişteki geleneksel harita çizme teknikleriyle değil de sanki yüksekten, tepeden, uzaydan bir yerden bakılmış kuş bakışı bir yaklaşımla çizilmesiymiş sebebi. Bilmiyorum, senin yani mesleğinle de alakalı olarak bize biraz daha fazla bilgi verebilir misin bu anlamda, ama anladığım kadarıyla bu haritalar çizildiğinde her şey bir düzleştirip çiziliyor ya, sanki tepeden bakma, yüksekten, uzaydan görecek şekilde çizilmiyormuş. Hatta hala çizilmiyor diye anladım.
Ya zaten bu bahsedilen çizim yöntemi farklı bir yöntem o döneme göre. Ki belirttiğin gibi haritanın sadece belli bir kısmı şu an hali hazırda sergileniyor Topkapı Müzesi'nde. Ki o dönem bahsettiğimiz Osmanlı döneminde her şey kayıt altına tutulup çok nizami şekilde korunur. O yönden de şaşırtıcı tabii ki bir yandan da değil. Çünkü korunmak istenmemiş olabilir. Önem gösterilmemiş olabilir. Haritanın kapsamı çok geniş. Afrika'nın batı kıyıları, Güney Amerika'nın güney kıyıları ve Antarktika kıtasını gösteriyor harita. Ve üzerinde bir sürü figür, not ve detay var. Bunların hayvan. Hepsinin evet, orada yaşayan hayvanlar ya da önemli olduğunu düşündüğün notlar hep Piri Reis tarafından haritaya işlenmiş. Senin de bölümün başında bahsettiğin gibi Kristof Kolomb'la bir bağlantısı var aslında. Piri Reis şundan bahsediyor haritasında ki tarihçiler de bu konuda hemfikir, hani önemli bir parça oldu. Çünkü Kristof Kolomb'un herhangi bir haritası şu an yeryüzünde yok. Hepsi ortadan kaybolmuş ve Piri Reis'in haritasının Kristof Kolomb'un ikinci yolculuğundan izler taşıması ve günümüze ulaşan o dönemlere ait tek harita olması çok önemli. Piri Reis neyden bahsetmiş Samet? Onu da söyleyeyim sevgili dinleyene ve sana. Haritayı çizerken Kristof Kolomb'un çizdiği bir haritanın kopyasını kullandığını ifade ediyor. Yani bu da zaten hiç gitmediği, görmediği yerler hakkında bu derece detaylı bilgiler ve çizimler içeren bir haritayı hayata geçirmesini de sağlamış. Çünkü ifade ettiğin gibi çok detaylı Samet. Sence de öyle değil mi?
Bence de öyle. Bir tek şurada şöyle bir problem var. Karşı gelme anlamında senin dediklerine. Şimdi o esinlendiğini kendi söylüyor zaten Kristof Kolomb'dan yardım aldığını. Evet. Ama Kristof Kolomb'un da Paris'te bulunan müzedeki kendi günlüklerine göre, kendi yazdığı Kristof Kolomb'un günlüklerine göre, Kristof Kolomb da Afrika'ya yaptığı seyahatlerden birinde bir kütüphaneden çaldığı haritalar sayesinde bu rotayı bulup buralara geldiğini söylüyor aslında. Ve bu arada çaldığının altını çiziyorum. Kendi yazdığı günlükte çaldım yazmış. Zaten Kristof Kolomb'u oldum olası sevmem bu arada. Daha yeni Kristof Kolomb gününü de geçirdik bu arada Amerika'da. Evet. Hala hayırlı Kristof Kolomb günleri. Hala bu arada Amerika'da Kristof Kolomb'un günü resmi makamlarca kutlanıp
tabii ki
tatil ilan ediliyor. Yan konu oldu biraz. Açarız onu başka bölümlerde. Çünkü burada Kristof Kolomb'un yaptığı şeyleri de bildiğimiz için çok hoşumuza gitmiyor bunun kutlanması diye. Böyle parantezi kapatıyorum ileriki bölümlere göz kırparak. Şimdi Antarktika dedin. Antarktika dediğinde şunu demeden geçmek istemiyorum. Modern zamanlarda yani 1800-1900'lerde solar haritalama teknikleriyle keşfedilen Antarktika'daki hala zar zor günümüz gemileriyle gidilen yerlerdeki dağları, kar altında kalmış dağları 1500'lerde haritasında Piri Reis göstermiş. Bu bir. Yani bunu işte Kolomb'un haritasının kopyasından baktım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye açıklamak biraz zor. Piri Reis'in Amerika'ya ve Antarktika'ya gittiğine dair elimizde sıfır bulgu var. Buna dair bir işaret, bir hatta bir ipucu bile yok şahsen gittiğine dair. Piri Reis'in bulunan şu anki küçük parçasında bu haritanın Grönland, ki sen de Grönland'a maceralar yaşamış biri olarak yakından tanırsın. Haritasında Cihan iki ayrı adacıktan oluşarak çizmiş. Daha sonra sismik araştırmalarda bu kanıtlanmış, yüzyıllar sonradan bahsediyorum. Yani araştırıyorlar ve aslında iki ayrı adadan bir adanın yani oluşmaya başladığını fark ediyorlar. Dediğin gibi senin yaşayan hayvanları çiziyor bölgelerde. Yani bu inanılmaz bir ayrıntı. Ve Amerika'da hiç gitmediği bilindiği halde orada garip garip şekiller çizmiş. İşte sana nasıl diyeyim, kabile sembolleri taşıyan, yerlilerine dair kültürel bilgiler barındıran notları var. Ama kendi kitabı, bahsettiğimiz kitabı Bahriye'de bu haritayı kendisinin çizmediğini Piri Reis söylüyor. Bir itiraf olarak da bunu kabul edebiliriz. Ama orada bir de şöyle bir dörtlüğü var. Bunu Metin Soylu'nun ağzından anlatıyorum ki o da 16 yaşından beri bu haritayı araştırmış. Bu haritaya ömrünü vermiş bir araştırmacı. Şöyle diyor onun çevirdiğine göre. Haritayı kendisinin çizmediğini ama haritanın ermişlerin bir işi olduğunu söylüyor Piri Reis. Yani nereye getirmeye çalışıyorum Cihan? Biliyorsun eski eskilerde özellikle o zamanlarda bu sadece gemiciler değil, bütün Osmanlı'da işte cinler, melekler, şeytanlar, dinler, ermişler, peygamberler, bütün bunlar biliyorsun üst seviyede önem taşıyan ve insanların hayatına inançları doğrultusunda yön veren olgular. Bunları hani görmezden gelemeyiz. Bugünden çok daha farklı bir yaklaşım var ve o da kitabında bunu söylüyor. Şimdi bunu söylerken neyi kastettiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Yani ermişlerin işi bu çok bilge bir insan topluluğuyla bir araya geldim ve onlarla beraber çizdik de demek olabilir. Tamamen rüyadan bilmem ne esinlendim de olabilir. Yani onun orada ne kastettiğini bilmiyoruz.
Zaten bir sürü teorisi var biliyorsun.
Tabii evet, onları zaten bölümün sonuna saklayayım dedim. Benim komplo teori dillendirme sevgimi zaten yakından bilen birisin. Ama şuraya getireceğim konuyu. Çizdiği haritanın detayına girecek olursak orada çizdiği bazı gölleri de 1600'lü yıllardan sonra keşfetmeye başlamış insanlar resmi olarak. Yani burada böyle gizeme gizem katan çok fazla olgu var ve bu yüzden zaten bir bilinmezler bölümü olduğunu düşünüyorum. Bu haritanın hangi zamanın haritası olduğuna dair de tartışmalar var. Bilmiyorum ne düşünüyorsun?
Ya şimdi biraz önce de ifade ettiğin gibi Antarktika'nın keşfinden 300 yıl önce kendi haritasında bunu ifade etmiş. Uydudan bakıldığı zaman görünecek şekilde haritasını konumlandırmış. Ekstra bir bilgi olarak dünyanın merkezi olarak Kahire'yi çizmiş Piri Reis ve oradan iz düşümü olarak odaklamasını yapmış. Bu 500 yıl sonra Amerika'nın yapmış olduğu araştırmalar sonucunda da ifade edilmiş. Yani Kahire yakınlarında bir yer dünyanın gerçekten merkezi doğrudur denmiş. Bu çok enteresan bir bilgi. O yüzden dediğin gibi yani hani hangi yıl çizilmiş acaba gibi bir soru insanın aklına geliyor ama 1513 senesi değil mi?
Yok yani haritanın ne zaman çizildiğini kastetmedim. Haritanın hangi zamanı çizdiğini tartışıyor insanlar. Şimdi bu Antarktika'daki dağlar su ve kar altında ya normalde. Ve hatta yani 1500'lerde de kar altında olduğu düşünülüyor. O kadar kısa sürede evet, değişmedi suların yüksekliği. Hangi zamanı çizdi? Piri Reis de bu dağları suyun üstünde gösterdi. İki ada gösterdi anlamında söyledim. Yoksa onun aşağı yukarı ne zaman bunu çizdiği belli. Hatta nerede çizdiği de yine Kitab-ı Bahire'ye göre belli. Çünkü Kilidbahir Kalesi'nden bahsediyor. Çanakkale taraflarında bulunan ve günümüzde de hala bir kısmı ayakta kalmış olan bir kaleden bahsediyor. O kaleye çekilip bunu çizdiğini söylüyor. Daha doğrusu çizdiği derken derlediği mi diyelim, bir araya getirdiği mi diyelim, esinlendiği mi artık ne demek istiyorsan ona yani. Oturup sıfırdan çizdiğini zaten elimizdeki bulgular biraz imkansız kılıyor. Bu Mısır piramitleriyle ilgili bir şey daha ekleyeceğim. Çünkü senin dediklerin aşırı ilginç geliyor bana. Çünkü piramitler hep hayatım boyunca ilgimi çekmiş, maksimum dikkatimi verdiğim bir konudur. Sana desem ki Piri Reis sence bu haritayı bitirdiğinde nerede padişaha takdim ediyor diye ne dersin?
Mısır.
Evet abi, Kahire'ye gittiklerinde bir gezi sırasında, bir sefer sırasında bekleyip padişaha bu haritayı Mısır'da vermeyi bir mesaj olarak, bir sembol olarak düşünürsen orada uygun görüyor Piri Reis ve orada takdim ediyor padişah.
Ya onun aslında altı şöyle doldurulabilir. Çünkü dünyanın merkezi olarak hani Kahire'yi aldığı için ve o sırada da padişahın orada olacağını bildiği için.
Aynen.
Çok da mantıksız değil.
Bence de orada bir şekil yapmış, şeklini konuşturmuş Piri Reis'imiz.
Piri Reis'in ikinci bir haritası daha var Samet. Yaptığın araştırmalarda dikkatini çekmiştir. Ve bu ikinci harita 1528 yılına tamamlanmış. Ama sadece şu an kuzeybatı köşesi sağlam bir halde. Her zaman olduğu gibi. O dönemki bütün haritalarda olduğu gibi belli kısımları yok. Hatta çoğunun emaresi yok. Bu haritada neyi göstermiş? Orta Amerika, Kanada'nın kuzeydoğusu, Amerika'nın Atlantik Okyanusu'na bakan Florida tarafı ve Grönland taraflarını göstermiş. Yani üzerinde çok kafa yormuş bu harita işlerinin ve bu konuda döneminin öncüsüymüş ve sorulacak o kadar çok soru var ki ona, büyük ihtimalle tarihçilerin de sormak istediği, hepsi cevapsız ve bilinmez.
İstersen teorilere geçmeden önce benim favori kısmıma sonunu da belirtelim.
Evet.
Hüzünlü ve üzücü olan Piri Reis'in hayatının son buluşunu da senden bir dinleyelim. Canım.
Şimdi Piri Reis'in amcasıyla beraber seferlere katıldığı bilgisini bölümün başında vermiştik. Daha sonra padişahın çağrısıyla Osmanlı donanmasına katılıyorlar. Padişah korsanları Osmanlı donanmasına katılmaya çağırıyor ve seferlerinde kullanmak istiyor onları. Osmanlı donanmasının mensubu haline geliyor ve senin de belirttiğin gibi Barbaros Hayrettin Paşa ile bile çalışıyor. Sonrasında Barbaros Hayrettin Paşa hayatını kaybettikten sonra Mısır tarafında donanmanın başına geçiyor. Ki çok üst bir rütbedir bu. O dönemde Portekizliler ve İspanyollar çok aktif. Zaten her zaman denizde iyi olmuşlardır. Ve o dönem Portekizlilerle bayağı bir mücadeleye giriyor Piri Reis. Hatta onları püskürtüyor Basra tarafına doğru. Fakat orada ekstra donanma kuvvetiyle Portekizliler destek sağlıyorlar mevcut birliklerine. Ve Piri Reis gelecek olan Portekiz donanmasının onun mevcut donanmasının iki katından fazla olduğunu fark edip 3 tane gemiye ganimetleri yükleyip geri kalan yaklaşık 20'ye yakın gemiyi bırakıp oradan uzaklaşıyor. E bu tabii ki padişaha mektupla bildiriliyor. O dönem Piri Reis'in karşıtı olan çok vali de var. Padişaha kendi hikayelerini anlatıyorlar ve belki doğru anlatıyorlar, o kısmı tam bilemiyoruz.
Aynen.
Piri Reis hani bu kadar aptal olamaz, 84 yaşında o kadar donanmanın başındaki bir insan olarak böyle bir şey yaptı. Zaman yani savaştan kaçtığı zaman başına gelecek şeyi biliyor. Ama padişaha bunu anlatabileceğini düşündüğünü ben öngörüyorum ki böyle bir hareket yapıyor. Sonrasında ise padişah Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyoruz. Bir fermanla Piri Reis'in hayatını sonlandırıyor.
Evet, cellatlar tarafından hayata alınıyor ve hatta yargılanmadan alınıyor, onu da söyleyelim.
Evet, yani yaptığı şey geri dönüş olmayan bir şey ve o dönemlerde biliyorsun yani çok kendini ifade edebileceğin dönemler değil.
Evet, yani böyle bir sonu var böyle bir dahinin. Engizisyon mahkemeleri konusunda mesela oradaki bilgilerin nasıl güme gittiğini konuştuk. Burada da bunun attımın yani Osmanlı versiyonunu görmüş oluyoruz maalesef. Hı-hı. Yani sonu böyle oluyor. İstersen biraz teorilere geçip teorilerden de Nenuriz'e zıplayıp oradan da konuyu toparlayıp bölümümüze son verelim.
Lütfen Samet'ciğim.
Hiçbirine kendimi yakın bulmadım bu teorilerin ama biraz eğlence, biraz da beyin jimnastiği, biraz da dinleyenin kendi dilerse daha fazla derinlemesine bakması açısından bunları biraz dinlendirelim. Şimdi benim favorim kardeşimin de uzmanlığı alanında olan astral seyahat teorisiydi. Hatta kardeşim Türker'i önceki bölümlerde almıştık. Bu astral seyahat bölümünü de ne zamandır almak istiyoruz. Belki orada Piri Reis'in astral seyahatle ilgili şansları nelerdir? Olmuş mu, olmuş olamaz mıyı Türker'e bir sormak lazım. Hı hı. Bununla paralel olarak çok uçuk gelen teorilerden biri işte tepeden çizildiği için uzaylı yardımı. Başka duyduğum şamanist yerli halkların ona bu tarz bir egzersizi öğrettiği yönündeydi. O da biraz uzak ihtimal benim için. Biraz daha ayakları yere basan başka bir teori var. 20 denizcinin haritasından bir derleme. 20 tane dünyadaki önde gelen denizcilerin çizdiği ufak tefek harita ve bilgilerden, günlüklerden, her şeyden bir derleme olarak bunu yarattığı uzun yılların çalışması sonucunda diye bir teori var. Bir de Erik Van Däniken'in Meşhur Tanrıların Arabaları diye bir kitabı vardı, bilmiyorum, evet. Duydun mu? Meşhur. O da çok meşhurdur. Orada çok iddia var çünkü. Oradaki iddialardan biri de Piri Reis de geçiyor kitapta okumak isteyen için. Piri Reis'in bunu gökten aşağı bakarak çizdiğini veya bir araya getirdiğini iddia ediyor Erik Van Däniken. Bir başka iddia kimin veya nasıl çizildiğine dair değil, sana az önce bölümde sordum hangi zamana ait bu harita anlamında, işte bu sular altında dünyanın kaldığı büyük tufandan önceki dünyanın haritası olduğuna dair bir iddia var. Ve bununla bağlantılı olarak sana söyleyeceğim son teoride, dışarıda bıraktığım, unuttuğum varsa sen tamamlarsın. Kendi kitabı Bahriyesi'nde de bahsettiği için Hazreti Süleyman'ın yardımını aldım diye son teoride Hazreti Süleyman'ın yardımıyla bu haritayı çizdiği doğrultusunda. Bunlar benim aklıma gelenler Cihan.
4 numara olarak ifade ettiğin diğer haritaları kullanarak bunu bir derleme olarak yaptı. Bu birçok tarihçinin ifade ettiği bir şey. Yani Christoph Kolomb'un ve Portekiz-İspanyol denizcilerin haritalarından kopyalanarak kendi haritasını çizdiği yönünde bir kanı var. Hatta bazı tarihçiler Piri Reis'in haritasının çok da önemli olmadığını da ifade ediyorlar. O tabii ki kendi görüşleri. 4 numara biraz daha diğerlerinden ayakları yere bastığı için sıyrılıyor diye ben düşünüyorum.
Ben kendi teorimi de atmak istiyorum ortalığı karıştırmak için, iznin olursa. Sen bölüm içinde bahsettiğin halde şöyle soracağım. Şu anda Piri Reis'in orijinal çizilmiş haritası nerede?
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde ne izliyoruz, ne dinliyoruz, neler okuyoruz, bunları sizinle paylaşıyoruz. Ve bir klasiktir, Samet bizimle paylaşıyor. Değil mi?
Evet, ben başlayayım bir klasik olarak Cihan'ım. Şimdi bu bölüm içinde bahsettiğim Metin Soylu'nun konuşmalarını çok dinledim bölüme bakarken. Pelin Çift ile Gündem Ötesi'nin YouTube'da full bölümü var bu Metin Soylu'nun konuk olduğu. Çok bilgilendim, çok hoşuma gitti. Upuzun, 2 saatten fazla sanırım süresi. Onu bu 20 dakikalık, 25-30 dakikalık bölümlerde biz hep insanlara bir şeyler anlatıyoruz ki merakları alevlensin ve daha sonra belki derinlemesine bakarlar diye. Ama böyle bu konuda çok derine inmek isteyen varsa Piri Reis'in özellikle haritasıyla ilgili YouTube'a Pelin Çift ile Gündem Ötesi'ni aratırsalar zaten Piri Reis diye hemen çıkıyor YouTube'dan. Çok keyif alarak izledim. Bu anlamda da bayağı bir şey öğrenmiş oldum, farklı şeyler. Bir de meşhur dünya cünlenmiş HKBU dinlencesi Spotify, YouTube ve Deezer'da bulunan şarkı listemize Amazon grubundan California Dreaming ve Zach Hemsey isimli şarkıcıdan da Vengeance adlı şarkıları eklemek istiyorum ve sözü sana veriyorum.
Teşekkürler Samet'cim önerilerin için. Ben de iki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesine. Bir tanesi The Moody Blues grubundan Melancholy Man. Diğeri ise Red grubundan Kirli Suyunda Parıltılar.
Evet, podcast'in de esinlendiğimiz ve çok sevdiğimiz Red'in bir başka çok hoşumuza giden bir şarkısı. Moody Blues da geçenlerde bir şarkısını önermiştim ben. Bayağı baba bir gruptur. Derinlemesine bakmak isteyenler için. Dersen dinleyiciye de buradan teşekkür edelim. Piri Reis ve haritasını kısaca anlatmaya çalıştık. Daha fazla ilginizi çekerse derinlemesine bakın derim. Onun dışında da bizi dinlemeye devam edin. Bizi takip edin. hkbpodcast.com ve bütün podcast mecralarında.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Podcast dinle.